Ayrım 8.
Kara derili adam, Hristiyan olduğu için üstün olduğunu öğrendiği, beyaz adamın da son hesapta kendisiyle aynı zayıflıklara ve kötülüklere sahip olduğunu görünce onu affetmedi. Duyduğu derin hayal kırıklığı en sonunda beyaz adamın üstünlüğü mitosunun yıkılmasına kadar vardı. Misyonerlerin Afrika toplumunda yarattıkları tepkinin önemli bir nedeni de misyonerlerle emperyalist devletin sömürge yönetiminin özdeş olması, daha da önemlisi böyle olduğuna dair halk arasında bulunan yaygın kanıydı. Sokaktaki adam için durum basitti. Çünkü bu iki ögenin ikisi de beyazdı. Düşünerek tepki duyan Afrikalıyı da aynı kanıya vardıracak kanıtlar eksik olmadı. İngiltere kralı Anglikan Kilisesi'nin başıydı. Bütün Protekora anlaşmalarında Hristiyan dininden olan bütün beyaz misyonerlerin adı geçen kralın ve şeflerin topraklarında serbestçe çalışabilmeleri ve onların güvencesi altında olmaları şart koşulmaktaydı. Dipnot 26, İbit sayfa 108-109. Hayal kırıklığı içindeki Afrikalının misyonerlere ve dolayısıyla onlarla özdeş sayılan beyaz adam ve emperyalist devlet kavramlarına şiddetli tepki duymasının belki de en güçlü nedeni, ırk ayrımı, eşitsizlik, sömürü, eşit olanak tanımayı reddetme gibi konularda misyonerlerin susuşu oldu. Verdikleri vaazlarda insan eşitliğini ve kardeşliğini savunanların temsil ettikleri diğer simgeler de gözden düştü. Dipnot 27, Coleman, Nationalism, sayfa 117. Toplumsal kırgınlık önemli anti-beyaz ve anti-Hristiyan ayaklanmalarına sebep oldu. Daha ileride inceleyecek olduğumuz 1952 Mau Mau ayaklanması, Kikuyuların toprak davası yüzünden anti-beyaz olmuşsa, geleneksel kültüre bağlılık yüzünden de anti-Hristiyan olarak gelişmiştir. Dipnot 28, Pierre Bonnefa, Paris 1964, sayfa 115. Geleneksel yapının değişmesi ve emperyalizm. Avrupa'da belirli ekonomik gereksinmeler ve zorunluluklar ortaya çıkmadan önce Afrika ve Avrupa'nın elverişi çok sınırlıydı. Pek az miktarda yiyecek ve sanayi hammaddesi Avrupa'ya ihraç edilebiliyordu. Fakat Avrupa'da ekonomik gelişme süreci kuvvetlendikçe ve buna Amerikan iç savaşı dolayısıyla başta pamuk olmak üzere bir takım ham maddelerin gelmemesi gibi olaylar da katkıda bulununca Avrupa'nın Afrika'ya ilgisi arttı. 1873 bunalımı gibi ekonomik krizler de pazar bulma zorunluluğu doğurunca Avrupa ülkeleri karanlık kıtaya yöneldiler. İlk önce Avrupa'nın Afrika ile fazla bir ticareti yoktu ama yukarıda anlatıldığı gibi misyonerler Afrika'nın derinliklerine dalmış ve yapıyı bozucu etkilerde bulunmaya başlamışlardı. Fakat Afrika geleneksel siyasal sistem ve törenlerinin bozulması, milliyetçilik gibi modern bir ideoloji ve akımın ortaya çıkması için yeterli değildi. Asıl Afrika geleneksel ekonomisinin de bozulması gerekiyordu ki bu işi Afrika ile ilgilenmeye başlayan büyük ülkelerin desteklediği büyük şirketler yükümlenmiştir. Misyonerlerin yoğun bir yayın ve propagandasıyla Avrupa kamuoyunun ilgisini Afrika üzerine çekmiş olması Afrika'nın sömürgeleştirilmesini kolaylaştırdı. İlk kez Fransızlar Cezayir'den sonra 17. yüzyıldan beri ilgilendikleri Senegal'i işgale başladılar. Burada karşılaştıkları direnmeye rağmen sonunda Fil Dişi kıyısı ve Dahomey'e indiler. Bu bölgelerdeki Müslüman önderlerin gösterdiği direnmeyi Gana'yı ele geçirmeye çalışan İngilizlere Mossi ve Ashanti krallıkları yineledi. Yerliler 400 yıl direndiler. Bu süre içinde beyaz tüccarlar zencilerin egemenliğini tanıdılar. Fakat kıyı krallıklarının ekonomik değişme ve iş nedenlerle zayıflaması ve 1880'lerden sonra İngiliz hükümetinin sızmayı destekleme kararı alması, yani emperyalizmin başlaması üzerine durum değişti. Dipnot 29, Coleman, Nigeria, sayfa 107. Devletlerince desteklenen beyaz istilacıların teknik üstünlükleri, bağımsızlık mücadelelerinin başarıyı sürdürmelerini önledi. Dipnot, Avrupalıların teknik üstünlüğünün sömürgeciliğin kolay başarı kazanmasındaki rolünü şu iki dize veciz bir biçimde anlatıyor. Thank the Lord that we have got the Gatling gun and they have not. Şükür Tanrım, bizde Gatling tüfeği vardı, onlarda ise yoktu. Gatling gun veya bu dizelerin başında bir versiyonunda görüldüğü gibi Maxim gun o devirde yeni icat edilmiş bir makineli tüfek cinsidir. Ayrıca topuz, zenciler arasında yaygın animizmin ölümcü korkunç bir olay olarak görmemesi nedeniyle sömürgecinin işini kolaylaştırdığını yazıyor. Topuz, sayfa 207. Kısa zamanda Kara Afrika'nın diğer yerleri de işgal edilip 1884 Berlin Konferansı ile sömürgeci ülkeler arasındaki kavgalar önlenince Avrupa'nın gerçek ekonomik etkisi başladı. Afrika'ya giren Avrupalı şirket, kara kıtanın yüzyıllardır sürüp gelen geleneksel ekonomik yaşamını değiştirmeye başladı. Fakat kapitalist ekonominin birdenbire bütün öğeleriyle girdiği söylenemez. Sömürgeciler önce belli başlı kent ve yerleşme bölgelerinde mağazalar açtılar. Fil dişi, muz ve kauçuk gibi geleneksel ürünleri topladılar. Karşılığında para kullanmadan Afrikalı zencinin istediği Avrupa malını sattılar. Bu bir takas ekonomisiydi. Para kullanılmıyordu. Dipnot. Topuz kitabında bu alışverişi şöyle anlatıyor. Afrikalı malını mağaza denen bir depoya getirir. Mal getirdi diye tüccarlar hemen kendisine bir hediye verirler. Bu hediye biraz pirinç, bisküvit, şeker, tuz, tütün, bir parça kumaş gibi bir şeydir. Sonra mallar tartılır, yerliler pazarlığa girişilir. Anlaşmaya varılınca zencinin eline bir bono verilir. Eğer pazarlıkta uyuşulmamışsa zenci malını alıp başka bir mağazaya götürür. Çoğu zaman mağazalar arasında rekabet olmadığı için durum pek farklı olmayacaktır. Neyse, zencinin eline verilen bu bononun üzerinde kendisine kaç frank alacağı olduğu yazılıdır. Zenci bu bonoyu alıp mağazanın başka bir bölümüne gider. Orası satış mağazasıdır. Avrupa'dan getirilen şeylerin her şeyi vardır orada. Afrikalı elindeki bono ile oradan istediği şeyleri alır. Bu işte olunca tüccarlar zenci hep kendi mağazalarına gelsin diye kendisine ve yanındakilere bir yol hediyesi verirler. Zenci de kalkıp köyüne döner. Topuz, sayfa 56. Fakat 1. Dünya Savaşı öncesinde Hintli ve Çinli gibi bir takım Asyalıların gelip yerleşmeleri ve Afrikalı üreticiye bono yerine para vermeye başlamalarıyla takas ekonomisinin yerini para ekonomisine bırakmıştır. A. Emperyalizm ve köylü. Ücretlinin, işçinin ortaya çıkması. Dipnot 2. Ücretli deyiminden Afrika koşullarında sanayi işçisinden çok maden, plantasyon gibi yerlerde çalışmalarına yabancı şirketlerde çalışan küçük memurları ve işçileri anlamak gerekecektir. Para ekonomisi ve sonuçları. Afrika'nın geleneksel takas ekonomisine para öğesi girmişti ama para ekonomisine geçilmemişti. Para ekonomisine geçiş Avrupalı firmaların ve ülkelerin Afrika'yı istilaları sonucu gerçekleşti. İngiltere'nin bel kemiği olan üretici sınıflarımızı sağlıklı bir gelişme içinde ayakta tutmamıza olanak sağlayacak bölgeler, diğer bir deyişle pazarlar istiyoruz. Dipnot 30. Bowell, sayfa 293. Mary Kingsley, West African Studies, 1899, sayfa 311. Sloganıyla Afrika ürünlerinin Avrupa tüccarları tarafından satın alınması devresinden sonra Avrupa sermayesi gelip yerleşti. 1890-1940 yılları arasında sadece Fransızlar 34 milyar frank sermaye yatırdılar. Bu miktarın %39'u ticaret, %3,5'u banka, %6'sı sanayi, %5'i madenler, %6'sı ulaştırma, %8'i plantasyon, %3'ü hayvancılık, %12,5'u da ormancılık alanına yatırıldı. Dipnot 31, Topuz, sayfa 58-59. Görüldüğü gibi Avrupalı şirketlerin asıl uğraşı alan ticaret ve tarım oldu. Ayrıca Belçikalılar ve İngilizler madenlere büyük yatırımlar yaptılar. Bu yatırımlarda çalışacak işçiler gerekiyordu. Ayrıca sömürge yönetimi de çeşitli düzeylerde iş gücü isteminde bulundu. İşte Afrika'nın geleneksel ekonomik düzen ve toplumsal yaşamını değiştiren Avrupalı emperyalistin ve işverenin bu istemi oldu. Misyoner eğitimiyle kafaları Avrupa fikirlerine alıştırılmış, geleneksel toplum değerlerine yabancılaştırılmış zenciler gerek zorla gerek bir takım zorunluluklar dolayısıyla ve gerekse kendi istekleriyle Avrupalıların 3 iş yerinde birinde ücretli olarak çalışmak zorundaydı. Sömürge, bürokratik yönetimi, ithalat ihracatın firmaları ve misyonerler. Bunlardan özellikle ilk ikisi kentlerde yer almaktaydı. Zenciler bu iş yerlerine bazen zorla geldiler. Çünkü maden ve plantasyon sahipleri biraz ileride geleneksel önderliğin çöküşünü incelerken görecek olduğumuz gibi çok güç koşullar altında ölmeyecek kadar bir parayla çalışmak istemeyen zencileri kabile şeflerini kullanarak zorla yakalatıp çalıştırdılar. Dipnot: Brazzaville demiryolu yapımının ilk 140 kilometresinde 17 bin zenci öldü. Belçikalılar kendilerine belli miktarda kauçuk üretmeyen Kongoluların elini ceza olarak kesiyorlardı. Bu gibi muameleler yüzünden Belçika işgalinin başında 20 milyon olarak hesap edilen nüfus 20. yüzyılın başında 9 milyona inmişti. Joe Mendes, Paris, 1970, sayfa 57-58. Afrikalı zenci Avrupalıların işlerinde çalışmaya zorunlu kaldı. Çünkü Avrupalı sömürge yönetiminin koyduğu vergileri ödemek için para kazanması gerekiyordu. Ayrıca misyonerlerden aldığı batı eğitimi sonucu kendisinde yeni tüketim eğilimleri yaratılmış, yani gereksinmeler belirmişti. Avrupa firmalarının mağazalarında gördüğü Avrupa mallarından almak istiyordu. Üstelik gene batı eğitimi Afrikalı zencinin yeni belirmekte olan toplumsal yapısındaki başının ölçütünü de değiştirmiş bulunuyordu. Örneğin eskiden başlık bedenden çalışarak veya hediyeler vererek, yani aynen yerine getirildiği halde yavaş yavaş yaygın bir şekilde nakit para biçiminde verilmeye başlamıştı. Dipnot 32, Coleman, Nigeria, sayfa 70-71. Ayrıca geleneksel bağlardan kurtulmak ve beyaz adamın yaşadığı yerleri görmek, eskiden zencilerin büyük insan statüsüne geçmeleri için gerekli olan topluma giriş töreni gibi bir şey oldu. Dipnot 33, Mandum Panikar, Revolution in Africa, London, Asia Publishing House, 1961, sayfa 27. Bu arada misyonerlerin getirdiği batı tabiatinden ve sömürgeci devletin getirdiği örneğin bir Pax Britannica'nın etkisiyle nüfusu da artan Afrika köylüsü, daha doğrusu Afrika toplumunun en aktif üretici elemanları kentlere akın ettiler. Buralarda ücretli olarak çalışmaya başladılar. İşte para ekonomisi Afrika toplumuna şimdi girmişti. Kentleşme ve sonuçları. Gerek ekonomik nedenlerle, başlık, vergi ve bunun gibi için, gerek kişisel nedenlerle, geleneksel çerçeveden veya zorla çalıştırılmaktan kaçmak ve gerekse şehirdeki tanıdıklarının yanına gitmek gibi nedenlerle, köylerinden kentlerine akın eden köylüler, buralara gelmekle doğup büyüdükleri yerlerdeki geleneksel düzeni sarstılar. Dipnot 34, Hotkin, sayfa 70. Çünkü bu düzeni hem iş gücünden yoksun kılmış, hem bir takım geleneksel sanatları sahipsiz bırakmış, hem de işlerinden mevsimlik ve gezici olanların geri götürdükleri yeni fikirler ile geleneksel otoriteyi zayıflatmış oluyorlardı. Bununla birlikte bu insanların kente gelmesinin asıl etkisi geleneksel toplumlar üzerinde değil, bizzat kendi üzerlerinde meydana geldi. Bir kez kabile ile olan ve geleneksel toplumda tutumunu sağlayan bağlar çok zayıflamıştı. Kente gelenler buradaki eski hemşerileriyle bağlarını ve ilişkilerini ne denli devam ettirirlerse ettirsinler, geleneksel toplum ve değerlerinden fizik olarak ayrılmışlardı. İkincisi, insanlar kendi başlarına kalınca iş bölümünün gittikçe yoğunlaştığı bir yabancı toplum biçiminde kendinde yeterli kabile düzeninin ekonomik ve psikolojik güvenini bulamadılar. Karışık bir takım duyguların içinde bocalamaya başladılar. Sömürgeci tarafından yerlerinden yurtlarından edilerek kentlere gelenler burada sürgünlüğün tadını iki misli tattılar. Hem ideal bir geçmişe dönmek hem de büyük maddi olanaklar sağlayan bu yeni uygarlığa entegre olmak isteği gibi çelişkili bir durumda kaldılar. Dipnot 35, George Splendor, Sociology Actuelle, sayfa 518. Kentler bir yandan Afrika uygarlığının ve geleneksel etiğin çözülmeye uğratırken, diğer yandan da daha ilginç ve farklılaşmış bir uygarlığın tohumları ile büyük özgürlük olanakları getirdi. Bu kentler 1840'ların İngiltere'sindeki endüstri merkezlerinin ortamını çok andırıyorlardı. Dipnot 36, Hotkin, sayfa 63-64. Afrikalı bu ortamda kendi yaşamını nakit parayla kazanmaya başlayıp bireyciliği geliştirirken bir yandan da büyük bir güvensizlik duygusu içinde kaldı. Dipnot: Coleman, devrimin kentlerde yeşerdiğini belirtmekle birlikte, endüstrileşme ve kentleşmenin her yüksek olduğu yerde milliyetçiliğin kuvvetli olmayabildiğine dikkati çekmektedir. Coleman'a göre geleneksel ve yeni kent tiplerini birbirinden ayırmak ve gerekmektedir. Eski yerleşme bölgeleri birinci sınıfa, emperyalist gelişinden ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulanları ikincisine sokmak gerekmektedir. İkinci gruptaki yeni kentlere yapılan nüfus hücumu sonucunda gecekondular doğmuş, burada oturmak zorunda kalan ve kente sokulmayanlar milliyetçi hareketin ham maddesini oluşturmuşlardır. Yani her çeşit kentleşme değil, kişisel olmayan ilişkilerin egemen olduğu, her çeşit insanın bol miktarda gelerek kötü koşullar altında çevrede yerleşmek zorunda kaldığı kent tipi milliyetçiliğin beşili olmuştur. Coleman, Nigeria, sayfa 77-79. Aynı ayrım Hodgkin'de de vardır. Hodgkin, sayfa 63-64. Dipnot 37, Coleman, Nigeria, sayfa 73. Bu çelişkili psikolojik durumlar içinde bocalamaya başladı. Fakat kentlere gelip ticari ve yönetsel birimlerde ücretli, yani işçi veya küçük memur olarak çalışan zencilerin içinde bulunduğu huzursuzluk, birçok yazarın yaptığı gibi sadece psikolojik çıkmazları anlatılmaya çalışılırsa, işin asıl can alıcı noktası kaçırılmış olur. Misyoner eğitiminden geçmiş ve kente gelip çalışmaya başlamış zenci artık bir sınıf oluşturmuştu. Bu sınıf kendisini çalıştıran bürokratik mekanizmanın gereklerine ne kadar uyarsa ve onun üstün saydığı davranış ve değerlerine ne kadar yakınlaşırsa o denli ödünleniyordu. Örneğin Belçika sömürgelerinde Avrupalılar gibi giyinen, Fransızca konuşan, hareket eden zencilere evrilmiş deniyor ve kendilerine diğer zencilerden başka olarak bir takım ayrıcalıklar sağlanıyordu. Bütün bunlara karşın ücretli sınıf aynı iş yerine kendisinden sonra girmiş, belki de kendi ülkesinde dikiş tutturamadığından buraya gelmiş bir beyazın kendisinden daha yüksek mevkilere getirilmesi karşısında hınç duyuyordu. Kendisini bu yüksek memuriyetlere asla atanmıyordu. Üstelik bazen yönetici burjuvazi, dipnot 38, örneğin Immanuel Wallerstein'ın The Colonial Era in Africa, Changes in the Social Structure kitabına bakınız. Bazen bürokratik burjuvazi, dipnot 39, bakınız, topuz, sayfa 86. Bazen de yalnızca bürokrasi denilen bu sınıftaki Avrupalıların sayısı, zencilerden daha hızlı arttığı için, çalışmak için bu işlerden başka yapacak şey olmayan bu insanların olanakları yıllar ilerledikçe daha da kötüledi. Fakat bu arada yüksek memuriyetlerindeki zencilerin sayısının azalmasına karşılık, bürokratik mekanizmanın genişlemesi sonucu mutlak sayıları arttığı için sisteme kolektif bir tepki göstermek olanakları da çoğaldı. Dipnot 40, Wallerstein, sayfa 411. Fakat bunları yeni elit aydınlar bölümünde incelemek üzere şimdilik buralarda bırakabiliriz. Önemli olan köyde genellikle misyoner eğitimi gördükten sonra kente gelip yerleşen ve Avrupalıların 3 iş yerinden birine giren zencilerin psikolojik huzursuzlukları yanında renk öğesiyle bambaşka bir vurgu kazanan ve bilinçsiz bir sınıf kavgasına benzeyen sosyolojik bir ortam içine girmiş olmalarıdır. Kişilerin psikolojik huzursuzluğu yanında bir de renk faktörü dolayısıyla olağanüstü boyutlar kazanan bir toplumsal huzursuzluğun eklenmesi en sonunda Afrikalı zenciyi siyasal bir devrime yöneltti. Emperyalizmin getirdiği para ekonomisiyle geleneksel toplumlardan koparılan, genellikle İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde fiyatların büyük artışı karşısında açlık ve işsizlikten bunalarak kentlere saldıranlar, önderlerin önderdikleri radikal bir çözüm yolunu kabul etmeye hazır bir duruma geldiler. Dipnot: kente hücum 40 yıldır oluyordu ama bu insanlar kent tarafından emilebiliyordu. Fakat bu tarihten sonra yağmur mevsiminde dalgalar halinde gelenleri kentler artık barındıramadı. Gecekondular patlak verdi. Nüfus 1931'de 61 bin olan Akkara 1948'de 133 bine ve 35 bin olan Kumsai 77 bine fırladı. Tıpkı Ortaçağ Avrupa'sında görmüş olduğumuz olgu tekrarlanmış, Afrika'da insanları özgür yapan kentler olmuştu. Haberleşmenin ve yatay hareketliliğin artması. Burada açıklanması gereken bir nokta daha bulunuyor. Afrika çok büyük ölçüde kırsal bir toplumdu. Kentler, hele büyük kentler, çok seyrekti. Üstelik bunların büyük bir kısmı özellikle Batı Afrika kıyılarında sıralanmıştı. Bu durumda kırsal bölgelerin devrimci harekete kazanılması nasıl olmuştur? Bunu sağlayan gene emperyalist ülkenin getirdiği yol ve haberleşme şebekesi oldu. Madenleri işletmek için yapılan demir yolları milliyetçiliği yayan birer ana damar oldular. Kıyılarından içerilerinden devrimci fikirler demir yolları boyunca yayıldı. Dipnot 42, Mansur, sayfa 5. Yollar yeni fikirlerin kırık yerlere ulaşmasını sağladı. Haberleşme aracı olarak tamtamdan başka bir şey bilmeyen Afrika toplumuna modern haberleşme araçlarının sokulması da bu süreci daha da hızlandırdı. Bu iki değişiklik sonucunda dikey, sınıfsal hareketliliği, para ekonomisi sonucunda artmış olan Afrikalının yatay, bölgeler arası hareketliliği de sağlanmış oldu. Kente gelenler zaten kabileleriyle bağlarını tamamen koparmamışlardı. Ayrıca mevsimlik ve gezginci işçiler gibi köyler ve kentler arasında dolaşmakta olan işçiler de vardı. Dipnot 43, Gray Crowan, The Dilemmas of African Independence, sayfa 71. Haberleşme olanakları artınca bunlar köyle kent arasında milliyetçiliğin yayılması açısından bir tür bütünleşme sağlamasına büyük katkıda bulundular. İşçi sınıfı ve milliyetçilik. İşçi sınıfı ile milliyetçilik arasında Afrika'daki bağ sıkı oldu. Afrika'da işçi sınıfı ve onun sendikaları milliyetçiliğe büyük katkıda bulundu. Bunun bir nedeni evrenseldi. İşçiler radikal fikirlere köylülerle karşılaştırma kabul etmeyecek kadar kolaylıkla kazanılıyordu. Afrika işçilerinin milliyetçiliği desteklemelerinin asıl önemli nedeni ise bu kıtaya özgüydü. Köyündeki büyük güvenceden koparılıp kent gecekondusunun anomiliğine getirilen bu kişiler karşılarında işveren olarak yabancı sömürgeciyi buldular. İşçi işveren çatışması gibi iş ilişkisinin hamurunda bulunan bir çatışmaya böyle bir durumda siyah beyaz ayrımının da vurgulandığı bir yerli yabancı çatışması da ekleniyordu. Afrikalı işçinin manevi huzursuzluğunun yanı sıra maddi durumu da kötüydü. Bunu düzeltebilmek için harekete geçtiğinde, örneğin ücret artışı için grev yaptığında bu hareket otomatik olarak yabancıya karşı yapılmış antikolonyalist bir hareket oluyordu. Yalnız Afrika'da değil, az gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğunda da bu durum geniş bir kitleyi antikolonyalist milliyetçiliğe kazandırdı ve onun önemli bir tabanını oluşturdu. Dipnot 44, Katuski, sayfa 43. Katuski bu denemesinde belki bu ülkelerde milliyetçilik bir sosyalizmin özdeş tutulmasının nedenlerinden biri de budur demektedir. Sayfa 44. Afrika'da işçi sınıfı, hele sanayi işçileri sayıca azdı. Fakat devrimci hareketin beşiği olan kentlerde stratejik bir durumda bulunmaları onların önemini arttırdı. Ekonomik nedenlerle yapılan grevlerin ister istemez siyasal bir biçime dönüşmesi, sendikaların milliyetçi harekette çok önemli bir rol oynamalarına sebep oldu. Kenya'da Tom Mabio, Gine'de Sekui Toira ve Nijer'de Djibo Bakaray örneklerinin gösterdiği gibi sendika liderleri aynı zamanda milliyetçi hareketinde önderliğini yaptılar. Üstelik ortak ekonomik çıkar kabileler arası farkları ve kavgaları da nötralize ettiği için sendikalar milliyetçi bir bütünleşmeye yol açtılar. Dipnot 45. George Padmore, Africa, Britain's Third Empire, London, Dennis Thompson Ltd, 1946, sayfa 217. Emperyalist ülkenin sömürge yönetiminin işçi sendikaları konusunda çeşitli tutumları oldu.